Oysa adımız da olduğu için. Yemek.
Hayatın Sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Ağustos 2020 günlerden Salı. Dünyanın dört bir tarafındaki dinleyicilerimize sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT dünyanın en güçlü yapımcı ağlarından Avrupa Görsel İşitsel Girişimciler Organizasyonu EAV ile önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında 31 Ağustos'a kadar trt12.com adresinden başvuru yapan yapımcılar arasından bir kişi EAV TRT bursu almaya hak kazanacak. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven telefon attığımızda olacak. Kendisiyle bu konunun ayrıntılarını konuşacağız. Efendim biz Türkler yeme içmesini iyi biliriz. Yemek kültürümüz çok zengindir bizim. İlgiyle takip ettiğiniz Sihirli Sözcükler köşemizde bu hafta dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlu Atay'la geçmişten günümüze yeme içme kitapları ve değişen yeme içme kültürümüz üzerine sohbet edeceğiz. Efendim Hayatın Sesleri müzikle başladı.
Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste tanar ya. O dolaşmış dağdan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğini, baş kaldıran dizelere. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulur yitirmekmiş, düşsel bir oyuncak. Yanlış hepsi yan, yalanmış hepsi yan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında. Yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulur yitirmekmiş, düşsel bir oyuncak. Yanmış hepsi yan, yanmış hepsi yan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Sayın Faruk Güven telefon attığımızda. Sayın Güven, merhaba.
Merhaba, kolay gelsin.
Teşekkür ederim, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Sayın Güven, 12 Punto TRT Senaryo Günleri bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Festival işbirlikleri yapılıyor, kurumsal ortaklıklar yapılıyor. Dilerseniz söyleşimize buradan başlayalım. TRT 12 Punto TRT Senaryo Günleri nedir, neler yapılıyor, neler söylemek istersiniz?
Tabii, dediğiniz gibi bu sene ikincisini yaptık. Bu sene her sene bir kere yaptığımız bir organizasyon. Bu organizasyon kapsamında biz TRT'nin dahil olacağı ortak yapım sinema filmlerini seçiyoruz. Proje aşamasındayken seçiyoruz. Bunun sistemlendirilmiş hali aslında. Şöyle söyleyeyim, bu seneki sürecimiz Ocak ayında başladı. Ocak ve Mart ayı arasında başvuruları aldık. Başvuruları internet üzerinden alıyoruz. Sinema filmi projesi olan yapımcılar üzerinden başvuruları alıyoruz. Başvuranların mutlaka bir şirket olmasını istiyoruz. Ve şirketler bizim hazırladığımız başvuru formunu doldurup sisteme iletiyorlar başvurularını. Sonrasında Mart ayıyla Mayıs ayı arasında biz bunu ön değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Yani ön değerlendirmeye tabi tutuyoruz derken aslında bu ön değerlendirmeyi TRT yapmıyor. TRT'nin seçtiği Türkiye'de sinema sektöründen yönetmenlerin, yapımcıların oluşturduğu bağımsız bir jüri değerlendiriyor. O değerlendirmeler sonucunda da 12 tane finalist projeyi seçiyorlar. Bu sene 148 tane başvuru vardı. 148 başvuru üzerinden 12 tane başvuruyu o ön finalist, ön jürimiz seçti. Ve Mayıs ayında biz 12 finalist projeyi duyurduk. Bu 12 finalist proje geçtiğimiz ay içerisinde düzenlediğimiz 12 punto etkinliklerine katılmaya hak kazandılar. Ve bu 12 punto etkinliklerinde onlar senaryo danışmanlığı aldılar. Yurt dışından senaryo danışmanlarından senaryo danışmanlığı aldılar. Sunum marketing danışmanlığı aldılar. Ve onun haricinde bir takım etkinlikler yaptık. Onlara katıldılar. Ve en sonunda final gününde bu 12 projeye sunum yaptılar. Uluslararası bir jüriye. Bu uluslararası jüri, yani yine biz TRT olarak biz seçmemiş oluyoruz. Uluslararası jüriyi biz bu sene 5 tane uluslararası jürimiz vardı. Uluslararası isimlerden oluşan. Bir tanesi Avrupa Film Akademisi'nin başkanıydı, Mike Downey'di. Bir tanesi çok önemli bir fon kuruluşu olan, enstitüsü olan Doha Film Enstitüsü'nün CEO'suydu, Fatıma'ydı. Bir diğeri çok önemli bir satış ajansı, dünyaca ünlü. Bu sene Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilen, filmi dağıtan satış ajansının CEO'suydu. Bir tanesi kimdi diye düşünüyorum, 3 oldu. Bir tanesi Saraybosna Film Festivali'nin Cinelink bölümünün direktörüydü. Şimdi biz bunları neden seçiyoruz? Bunlar bu finalist projeler, bu muhataplarla karşılaştıkları zaman daha proje aşamasındayken projelerini o ülkelere, o fonlara, o satış ajanslarına duyurmaya başlamış oluyorlar. Ve bu sunumlar karşısında bu uluslararası jürimiz şeyi seçiyor. Buradan 4 tane ortak yapım ödülü, 4 tane de ön alım ödülü seçiyor. Bir diğer jüri üyemiz de Cannes Film Festivali'nin çok önemli bir bölümü var. Yine böyle bir proje geliştirme bölümü diyebiliriz. Cine Fondasyon. Onun genel müdürüydü. George'tu. Bu 5 proje, 5 uluslararası jüri projeleri değerlendirdi. Sunum yaptılar bu finalistlerimiz. Ve karşılığında şeyleri kazanan projeleri seçmiş oldular. Bu sene iyi isimler, yani iyi usta isimler de vardı. Usta yönetmenler de var bu başvurular arasında, kazananlar arasında. Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Tayfun Pirselimoğlu gibi isimler de vardı.
Evet.
Bunların haricinde biz de etkinlikler yaptık biz. Bu sene aslında bu pandemiden dolayı 3 farklı kategoride, 3 farklı platformda yapmış olduk 12 puntoyu. Birincisi bir TRT2'de her gün 6 gün boyunca saat 7.30 ile 9 arasında sinema dolu programlar yaptık. Bir diğer online platformumuz vardı. Online platformumuzda yurt dışındaki misafirlerimiz, yurt dışındaki eğitmenlerimizi, danışmanlarımızı Türkiye'ye getiremediğimiz için finalist projelerle onları online olarak buluşturduk. Bir diğer etkinliklerimiz ise yani 4 gün boyunca 8 tane panel ve master class düzenledik sinema sektörüyle alakalı. Bir tanesine bunu İran'ın Oscar ödüllü yönetmeni Ashgar Farhadi ile bir master class yaptık. Filmlerin nasıl pazarlanması gerektiğine dair film satış ajansları ve yapımcılardan oluşan bir panel yaptık. Yine çok önemli bir işbirliği içerisine girdik. Onun da detaylarına gireriz. EYA ve Avrupa Yapımcılar Birliği olarak kodlayabileceğimiz bir kuruluşla yaptığımız bir panel vardı. Hı hı. Yine senaryo danışmanlığının ne gibi faydaları var? Senaryo danışmanlığı nasıl yapılıyor? Üzerine bir case study yaptık. Daha önce Yozgat Blues filmiyle birçok ödül alan Mahmut Fazıl, Coşkun ve Tarık Tufan bizimle beraber de aynı zamanda onların senaryo danışmanları, ta yıllar önceki senaryo danışmanı bizim de şu anda festivalde etkinliğimizde senaryo danışmanı olarak çalıştığımız Franz'la üçü birlikte çok güzel bir kendi projelerini nasıl geliştirdiğine dair panel yaptılar, söyleşi yaptılar. Oraya kısıtlı sayıda davetli de davet ettik. Yani sosyal mesafe koşulları çerçevesinde onlar izleyip soru sorabildiler. Aynı zamanda bu tüm yayını biz YouTube'dan canlı olarak yayınladık. Bu sene böyle 12 punta dolu dolu geçmiş oldu inşallah. Önümüzdeki senede inşallah yine Ocak ayından itibaren tekrardan başvuruları açmayı planlıyoruz.
Evet. Etkinliklerde söyleşiler, paneller, işte çevrimiçi eğitimler yapılıyor. TRT2'den de özel yayınlar yapıldı, izledik bunları. Türkiye'nin dünyaya açılması adına bir de uluslararası jürenin olması çok önemli bir yere sahip değil mi?
Aynen öyle. Ya o çok önemli dediğim gibi. Çünkü bir proje festivallerde başarı elde etmek istiyorsa daha proje aşamasındayken bu uluslararası fon kuruluşlarından fon bulmalı, uluslararası ortak yapımcılar bulmalı, uluslararası satış ajanslarıyla görüşmeler yapıyor olmaları lazım ki onlar projelerini daha proje aşamasındayken bilinir hale getirmek durumundalar. Biz bunu sağlamaya amaçladık aslında. Yani oradaki mesela Cannes'dan gelen Sine Fondasyonu'nun genel müdürü mesela bir iki tane projeyle ilgilenip o iki projeyi kendi festivaline proje aşamasındayken alsa, oradaki diğer bir satış ajansı mevcut 12 finalisten bir tanesini satış ajansı olarak kabul etse, bu projelerin inanılmaz önünü açıyor ve biz bu etkileşimi sağlamak amacıyla bir uluslararası jüri oluşturduk.
Hı hı. Evet. Hı hı. 12 Punto TRT Senaryo Günleri vesilesiyle çok önemli projeler çıkacak. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. TRT ile Avrupa Görsel İşitsel Girişimciler Organizasyonu kısa adıyla EAV ve arasında bir işbirliği yapıldı dedik. Bu işbirliği sayesinde Türk yapımcılar dünyaya açılabilecekler. Türk sinemasını ve yapımcıları destekleyen bu güzel proje. Bu işbirliğine dair ayrıntıları dinleyelim sizden. Bu konuda neler söylersiniz?
Tabii şimdi şöyle, Avrupa EAV diye kodlayacağımız dünyanın en güçlü yapımcılar ağlarından biri bu. Biz 12 punto kapsamında da onlarla bir panel ve söyleşi yaptık. Yani oranın CEO'su Christina bize EAV'nin ne olduğunu anlattı. Zaten biliniyordu ama Türkiye'den daha öncesinde EAV'deki workshoplara katılan maalesef çok az sayıda Türk yapımcı var. Bu bir yapımcılara yönelik bir platform. Bu platform şunu sağlıyor. Aslında nasıl çıktı onu da söyleyeyim. Daha önce geçen sene beni bir toplantılarına çağırdılar. Hı hı. Bu toplantıda benim gibi yani böyle fon kuruluşları olan satış ajansları ve işte veyahut benzer içerikteki TRT konumundaki Avrupa'daki önemli kuruluşların işte böyle ortak yapım sorumlularıyla çağrıldığı bir toplantıydı bu. Bu toplantının amacı şu: EAV dediğimiz kuruluş yılda 3 kere fiziki toplantı yapıyor kendi seçtiği yapımcılara. Yani geçen sene şöyle söyleyeyim, 50 tane yapımcı seçmişler tüm dünyadan. Bu 50 yapımcıyı tabii 300-400 başvuru üzerinden seçiyorlar. Yani orada ciddi bir eleme var. Evet. Mesela geçen seneki workshoplarında ve toplantılarında hiçbir Türk yapımcı yoktu maalesef. Şimdi biz açıkçası onu fark ettik. Yani orada bir Türk yapımcının olmamasını fark ettik. Artı şimdi şöyle bir durum var. Oradaki toplantılara o 50 yapımcı yaklaşık 70-80 tane katılımcı oluyor dünyadan. Ve bahsettiğim gibi satış ajansları, fon kuruluşları ve çok büyük festival otel ve market bölümlerinin başındaki insanlar var orada. Onlarla birebir görüşme imkanı ve onların projelerini o insanlara aktarabilme imkanı buluyorlar. Yani gidip gördüğümde şunu dedim, bu inanılmaz bir imkan. Yani bir proje sahibi daha projesi çekime başlamadan önce ne kadar ortak yapımcı imkanı varsa hepsini orada görebiliyor. Ve ne kadar fon toplayabilecekse oradaki fon temsilcilerinin hepsinin başındakilerle orada birebir görüşebiliyor. Yani dolayısıyla Oraya katılan kişi bir adım değil belki 10 adım 100 adım önde başlıyor.
Hakikaten bu imkanı bulmak zor.
Aynen öyle. Aynen öyle ve maalesef geçen sene dediğim gibi hiçbir Türk yapımcı yoktu. Biz de genel müdürümüze arz ettik bu durumu. Genel müdürümüz de çok faydalı olacağını düşünerek böyle bir burs verelim şeklinde bir düşünceye sahip olduk. Bu sene Berlin Film Festivali'nde de tekrardan görüşüp EAV temsilcileriyle dedik ki biz TRT bursu verelim. Biz başvuruları alalım, Türkiye'den başvurular bize de başvuru yapsınlar. Biz bu başvurular yapımcı başvurular arasında 5 tane yapımcıyı seçelim. Bu 5 yapımcıyı size gönderelim. Siz kendi elemenize, mülakatınıza tabi tutun. Sonrasında o 5 yapımcının içerisinden bir yapımcıyı seçin ve biz o yapımcının başvuru ücreti, işte workshoplara katılma ücretleri, işte senaryo danışmanlığı alıyorlar, bahsettiğim marketing danışmanlıkları alıyorlar. Onların hepsinin harcamasını TRT olarak biz üstlenelim diye karar verdik. Onlar da kabul ettiler. Şimdi 1 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında başvuruları almaya başladık. Bizim trt12.com sayfası üzerinden yapımcılar başvuru yapabiliyorlar. Başvururken projeyle de başvurabiliyorlar veyahut kendi şirket profilini geliştirmek amaçlı da projesiz olarak da başvurabiliyorlar.
Evet.
Biz bu başvuruları değerlendireceğiz. Eylül'ün ortasında EAV'ye 5 tane yapımcı bildirmiş olacağız. Bu 5 yapımcıdan da Aralık ayı içerisine kadar o 2 aylık süre içerisinde bir mülakat süreci olacak EAV tarafından ve Aralık ayında burs kazanan yapımcıyı belirlemiş olacaklar ve 2021 yılı onun için 3 tane yaklaşık 10 gün süren workshoplara katılma yurt dışında Avrupa'da yapıyorlar. Onlara katılacaklar. Artı onun haricinde çok sayıda online senaryo danışmanlığı ve proje danışmanlığı, marketing danışmanlığı alıyor olacaklar. Ve en sonunda 2021 yılının sonunda da mezun olacaklar. Yani EAV mezun olacaklar. Bu çok ciddi bir kapı açıyor, onu söyleyeyim. Mesela bir Berlin Film Festivali'nin ortak yapım marketinin başındaki bir insan da EAV mezunu çıkıyor. Yani kendi aralarında da böyle bir EAV mezunu şeklinde de bir şey var. Dolayısıyla çok faydalı bir yere gidecektir umarım.
Evet, şimdiye kadar elime bir imkan geçmedi, bana imkan tanınmadı diyen yapımcılar varsa onlar için büyük bir imkan hakikaten. Kendilerini gösterebilirler dünyaya. Peki başvuru kriterlerinden biraz bahsedersek neler aranıyor?
Şöyle, buradaki en önemli kriter yapımcı olması, daha önce bir film yapmış olması ve artı en önemli kriter İngilizcelerinin olması. Çünkü oradaki toplantılar, oradaki görüşmelerin hepsi İngilizce gerçekleşiyor. Ve dünyanın her yerinden insan oluyor ve hepsi akıcı bir dille İngilizce konuşuyorlar ve o kendi projelerini anlatma imkanı buluyorlar. İngilizceleri olmazsa maalesef bunlardan faydalanamazlar. Zaten bizim başvurumuzda da web sayfamızdan takip edeceklerdir. Orada bir takım sorular var, o sorulara cevap verebilmesi için de İngilizcesinin olması gerekiyor. Aslında ki belirgin şartımız yapımcı olması, daha önce film yapımcılığı yapmış olması artı İngilizcesinin olması 3 önemli kriter. Onun haricinde diğerleri mülakat aşamasında bir adım öne geçmek için ekstra olan şeyler.
Evet. Şimdi adaylar başvurularını yaptılar. Başvuruyu yaptıktan sonraki süreç nasıl işleyecek?
Tam olarak 31 Ağustos'ta bitirecek başvuru süreci bizim açımızdan. Biz 15 Eylül'e kadar o 5 yapımcıyı seçeceğiz. 5 yapımcının ismini bildireceğiz EAV'ye. EAV Eylül 15 ile Aralık ayları içerisinde onlarla birebir online görüşme yapacaklar, mülakat yapacaklar. O görüşmeleri kendi kriterlerine göre belirleyip o 5 yapımcıdan bir yapımcıyı seçip Aralık ayında da duyuru yapacaklar. Aralık ayında o bir yapımcı seçilmiş olacak ve 2021 yılı içerisindeki etkinliklere katılma şansını elde etmiş olacak. Biz de onun masraflarını karşılamış olacağız TRT olarak, TRT bursu olarak.
Evet, siz az önce genel olarak bahsettiniz ama ben biraz daha ayrıntılı olarak sormak istiyorum. EAV ve TRT bursu bu yapımcının hangi masraflarını karşılayacak?
Şöyle, şimdi birincisi bir başvuru ücreti var. O başvuru ücretini karşılamış olacak. İkincisi, her bir workshop'ın ayrı kendi ücreti var. Onları karşılıyor olacak. Bir de tabii bu workshoplar farklı ülkelerde yapılıyor olacak ve onların uçak masrafları, konaklama masrafları gibi giderlerin de karşılıyor olacağız. Evet. Yani EAV'ye dair her türlü masrafını karşılamış olacağız.
Daha ne olsun diyoruz biz de.
Evet, aynen öyle.
Oradaki eğitimlere dair bir ayrıntı verebilir misiniz? Nasıl eğitim alınacak
orada? Şimdi 3 tane fiziki workshop var dedim ya, mesela 10 günden oluşan fiziki workshop var. 3 farklı, yani bir sene boyunca 3 farklı workshop var. Şimdi o 3 workshop'ın birincisi ve ikincisi daha çok birebir görüşmeler şeklinde geçiyor. Bunun haricindeki online yapılacak tüm danışmanlıklar zaten birebir geçiyor. Fakat üçüncü workshopları, yani en son yapacakları workshoplar genelde Kasım ayında yapıyorlar. Kasım ayında yapılan workshoplara dediğim gibi decision maker dediğimiz karar vericileri çağırıyorlar. Fon kuruluşlarının başındaki, satış ajansının başındaki isimleri çağırıyorlar. Onlarla birebir görüşmeleri sağlıyorlar. Artı bu projelerini, kendi projelerini nasıl geliştirdiklerine dair, geliştirmeleri gerektiğine dair çok ciddi ipuçları alıyorlar. Yani çok iyi isimlerden, usta isimlerden eğitim alıyorlar bir nevi. İşte geçen sene dediğim gibi 50 tane yapımcı vardı seçilen. Yani her sene 50 tane seçiyorlar. Yaklaşık 300-400 başvuru üzerinden seçiyorlar. Bakalım bu sene rakamlar nasıl olacak, sayılar nasıl olacak? Ama dediğim gibi online ve proje geliştirme ve senaryo geliştirme üzerine bir takım danışmanlıklar alıp projelerini geliştirip işte yıl sonunda da projelerini artık bir takım bir nokta daha ileri itebilmek için görüşmelerini de tamamlamış olacaklar. Ya yani bir proje sahibi olarak orada gittiğiniz zaman işte hangi ülkedensiniz, atıyorum Slovenya'dansınız. Slovenya'daki bir proje sahibi Almanya'daki fon kuruluşuyla görüşebiliyor. Katar'daki fon kuruluşuyla görüşebiliyor. Avrupa'daki, Fransa'daki bir satış ajansıyla görüşebiliyor. Ve projesine yeni bir ivme kazandırıp devam edebiliyor bu sayede.
Evet. Hakikaten TRT ile EAV arasında gerçekleştirilen bu işbirliği bulunmaz bir nimet. İnsanlar bu fırsatları normal şartlarda bulamazlar. Hakikaten
evet,
öyle.
Evet, kesinlikle çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli.
Sayın Güven, Türk sinemasına son yıllarda dünyadan çokça talep geldiğini görüyoruz. Pek çok dizi ve filmlerimiz ihraç ediliyor. EAV ile yapılan bu işbirliğiyle ne amaçlıyorsunuz?
Biz açıkçası şunu amaçlıyoruz. Bizim buradaki Türk yapımcılarda gördüğümüz, bizim sinema sektörüne gördüğümüz eksikliklerden biri, projeleri bir şekilde çekip festivallere başvuruyorlar. Festivallerden başarı bekliyorlar. Aslında sistemin bu şekilde doğru yürümediğini gördük. En önemli şey bu. Yani proje aşamasındayken, daha film çekmeden, filmin daha geliştirme bölümündeyken, geliştirme aşamasındayken festival marketleri oluyor, endüstri bölümleri oluyor. Oralarda projelerin tanınabilir hale getirmeleri, oralarda ortak yapımcı arayışında olabilmeleri, uluslararası o kadar çok fon var ki, yani bir sinema filmine destek olabilecek o kadar çok fon var ki, o fonlarla görüşebilmeleri ve o fonları projelerine çekmeleri gerekiyor. En büyük eksikliğimiz bu Türk sinemasında bence, yapım kısmında. Dolayısıyla biz bunu daha işte erken aşamada çözebilmek için EAV ile bir işbirliği yapıyoruz. Bunun haricinde EAV gibi şimdi çok önemli festivaller var Avrupa'da. Karlo Vivari Film Festivali var Çek Cumhuriyeti'nde. Bunun endüstri bölümü var ki Avrupa'nın en iyi film festivallerinden biri. Bunun endüstri bölümüyle biz bir işbirliğindeyiz. Bu sene ilk senemiz. Onlarla bir işbirliği yaptık. Bu sene biz orada bir kendimizin geliştirme aşamasında olan projelerden bir tanesini bizim seçtiğimiz bir projeye bir ödül verdik. Karlo Vivari Film Festivali ile bu ortaklık sayesinde oraya Türk yapımcılar da gitmeye başlayacak. Daha da Türk yapımcı gitmeye başlayacak, proje götürmeye başlayacak. Artı bunun benzerini bir Saraybosna Film Festivali'nde 4 yıldır yapıyoruz. Hem orayla bir kurumsal ortaklığımız var, hem orada ödül veriyoruz, hem orada kendi projelerimizi, geçen sene 12 puntoda kazanan, ortak yapım ödülü kazanan 4 projeyi Saraybosna Film Festivali davet etti. Orada onlar ortak yapımcılar buldular. Saraybosna ile bir ortaklığımız var. Onun haricinde Afrika'daki bir festival var, çok önemli bir festival. Onunla bir işbirliği içerisindeyiz. Afrika'dan projeleri de desteklemek istiyoruz. Yani Türk yapımcıları, şimdi bizim yurt dışından desteklediğimiz projelerin en önemli kriteri şu: 12 puntoda bu sene onu da yaptık. Uluslararası bir projeye destek veriyoruz. Bu sene 3 tane projeye destek verdik uluslararası. Ama bizim tek şartımız ne? O uluslararası projelerin Türk bir yapımcısı olması, Türk bir ortak yapımcısı olması. Yani esas proje sahibi başka bir ülkeden olabilir. Ama düşük paylı da olsa bir Türk yapımcısı olursa o proje sahipleri bizim 12 puntoya başvurabiliyorlar ve 12 puntodan destek alabiliyorlar. Bu sene 3 tane projeye destek verdik uluslararası projelerden. Bir tanesi Nepal'li bir projeydi, bir tanesi İspanyol bir projeydi, bir diye de Ukraynalı bir projeydi. Bizim aslında ki bu uluslararası yaptığımız işbirliklerinde hem Türkiye'ye uluslararası projeleri çekmek, hem Türk yapımcılarına o uluslararası potansiyeli yüksek projeleri dahil etmek, entegre etmek amacımız. Evet. EAB de bunun bir parçası aslında.
Evet. Sayın Güven, çok teşekkür ederiz ama son olarak dinleyicilerimize hatırlatmada bulunalım. Başvurular 31 Ağustos'a kadar trt12.com adresi üzerinden alınacak. Ayrıca TRT12.com'un YouTube kanalı var. Oradan da takip etsinler. Çok güzel içerikler, tabii, videolar yüklenmiş. Seçilen yapımcı 12 ay sürecek 2021 EAV eğitimleriyle toplantılara katılacak ve bir yılın sonunda EAV mezunu olacak.
Aynen öyle. Biz sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirler. Oradan sürekli paylaşıyoruz. TRT12.com, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından. Ayrıca kendi web sayfamızdan da detaylı bilgiye ulaşabilirler.
Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size. Kolay
gelsin. Sağolunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Sen de kaldın kır gibi.
gelirsin.
Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, yolculuğumuz Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Telefon attığımızda dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata var. Sayın Kutluata, merhaba.
Merhabalar Mustafa Bey.
Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz ama böyle pandemi günlerinde kilo aldık. Biz de bugün yeme içmeyi konuşacağız.
Evet. Yani gündemimizde ne varsa aslında dinleyicilerimizle de onu paylaşıyoruz demek doğru olur. Hepimizin evet. Ortak, nasıl söyleyelim, ortak gelişim aşaması sanırım bu.
Evet,
kilo.
Evet.
Dolayısıyla biz bir zamandır kitap tavsiyelerinde bulunuyoruz. Haddimizse eğer dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.
Hı hı.
O yüzden bugün de yemeğe dair kitaplardan bahsetmek istedik.
Evet.
Hazır ilgi alanımız buradayken.
Geçmişten günümüze yeme içme kitapları ve değişen yeme içme kültürümüz.
Evet.
Geçmişte nasıldı?
Özellikle bu alanda güzel bir kitap var. Yeni çıkan bir kitap. Dinleyicilerimizle onu paylaşmak isterim. Ben okuyorum. Çok da keyif alıyorum. Hı-hı. Gerçekten. İsmi de güzel. Hesap Lütfen. Dışarıda Yemenin Leziz Hikayesi üzerine bir kitap. Ceylan Özge Kunduz ve Elif 25oğlu yazmış. Mundi Yayınları'ndan çıkan bir kitap.
Hı hı.
Çok keyifli. Keyifli olmasının sebebi şu. Aslında bizim yemek kültürümüzde özellikle dışarıda yeme üzerine yazılmış bir kitap bu. Adından da anlaşılabileceği gibi Hesap Lütfen. Fakat bunu ortaya koyarken yemeğe dair çok güzel şeyleri de paylaşıyor yazarlar. Şimdi yemek bizim hayati temel ihtiyaçlarımızdan biri. Ama
evet,
aynı zamanda bu kitabı yazarken şunu keşfetmiş yazarlarımız. Diyorlar ki yemek yemek ve iştah yaşama duyulan arzunun bir göstergesi. Buna katılıyorum yazarlara çünkü biz de bunu yaşadık. Hani mekan ve sosyal hayat sınırlanınca hayata bağlılığımızı nasıl söyleyelim tazeleyebilmek için, kendimize hatırlatabilmek için belki biraz evde bir şeyler yapmaya hem mecburduk hem de bunu tercih ettik özellikle.
Hı hı.
Ve bizde eylemiyle adı aynı olan bir iş yemek. Yani yemeğin adı da yemek, yemek yemenin
bir de
adı
yemek
da yemek.
Yapmak var, evet.
Dolayısıyla bizim zaten Anadolu olarak yemeğe bakışımız farklı. Birlikte yemek yemenin, ortak alan paylaşmanın nasıl söyleyelim tarihine bakarsak saldırmazlık anlaşması gibi bir ahit kısmı da var.
Hı hı.
Yemeğe merak demek, yaşama merak demek. Hesap Lütfen kitabı böyle şeylerle başlıyor ama devamı çok daha keyifli. Belki dinleyicilerimizin hem hatırlamasını sağlayacaktır hem de yeni bilgiler edinmesini sağlayacaktır diye bazı başlıkları paylaşmak isterim. Diyorlar ki ilk önce Türkiye'de restoranların ortaya çıkış tarihini araştırdık ve buna dair paylaşımları var. Lezzetin gelişimi dolayısıyla hem hani evde yemek mi bitti gibi bir başlıkları da var. Evdeki yemek yetmiyor mu gibi. Restoranlara insanlar neden ihtiyaç duydular? Biz bunu yaşıyoruz çoğumuz. Dinleyicilerimiz de yaşıyordur. Çok dışarıda yemeğe meyilli olmasak bile sürekli aynı mekanda aynı tatlar ve aynı kokular bir müddet sonra ne kadar lezzetli olsa da yetmiyor. Biz de dışarıda olmaya ihtiyaç duyduğumuzu keşfettik bence. Kitap bu anlamda bizi biraz sobelemiş.
Evet.
Restoranlar ve lokantaların farkı, pastaneler, büfeler, hızlı yemek, marka hızlı yemekçilere karşı sokak lezzetleri. Bunlar kitabın başlıkları. Bahşiş nasıl verilir? Peçetelerin evrimi. Pastaneler ve müdavimlerine duyulan ihtiyaç, zaten pastanelerin sayısı da giderek azalıyor, en azından bizim bulunduğumuz Ankara'da geçmişe göre daha az sayıdalar maalesef. Ve bu mekan ihtiyacı nerelerde biz aslında ihtiyaç duyduğumuz şeyden yoksun kalıyoruz, ona örnekler vermişler. Artık yerinde var olmayan İstanbul'dakinin Sivas Pastanesi 1967'de bulunduğu bina yandıktan sonra bir daha açılmamış ve şu anda bir banka var o yerde, Beyoğlu'nda, İstanbul'da. Orada ilginçtir. Türk edebiyatından hatırlayabileceğiniz kim varsa Nisvaz'da cumartesi öğlenleri yapılan bir buluşmaya dahil olmuş. Yani Sait Faik, Orhan Veli, Ahmet Hamdi Tanpınar. Yani aklınıza onları gelebilecek şair, yazar kim varsa. Edebiyata biraz ilgisi olanlar şunu bilirler. Edebiyatta bir birbirlerini sevenler vardır. Bir de birbirlerinden hoşlanmayanlar vardır. Kuram açısından, evet, belki siyasi görüş açısından. Fakat Nisvaz'da hepsi birleşmişler. Ve mekan ortadan kalktıktan sonra Türk edebiyatında bir, nasıl söyleyelim, bir paylaşım kaybolmuş. Bu sadece bir başka mekanda olabilirdi, fakat pastane çok daha ortak bir nokta. Yani pastanenin yapısı, doğası bu tür çoklu paylaşımlar için çok daha uygunmuş. Bunun üzerine pastaneler üzerine bir bölüm var Hesap Lütfen'de. Çok keyifli bir kitap, söylediğim gibi. Biraz da yeme kültüründen bahsediyor. Örneğin bir sofra adabı vardır. Vardı ya da şimdi telefondan istiyoruz yemekleri, hemen geliyor çeşitli uygulamalar aracılığıyla.
Tabii.
Peki sofra yoksa şimdinin yemek adabı ne diye bir değerlendirmeleri var ki çok güzel gerçekten.
Şimdi pastane dediniz de, buyurun, eskiden gençler evlilik görüşmesi yapmak için pastaneleri tercih ederlermiş.
Evet,
büyükler,
evet,
hadi bir muhallebi yiyin derlermiş.
Şöyle söyleyeyim, İstanbul'da bir meşhur pastane var. TRT kuralları açısı reklama girer diye ismini söyleyemiyorum.
Tabii
ama
söylemeyeyim.
Kadıköy'de. Fakat Kadıköy'de herhalde o pastanede son 50 yıldır bu tür evlilik teklifleri, nişan teklifleri ya da işte nişan teklif için hazırlanan çeşitli çikolatalar ve hatta kuplar, yani tatlılar bile çok meşhur. Bu da yer alıyor kitapta.
Evet.
Ve tabii bizim aile geleneği açısından baktığınızda bir tarafı da kitabın çok güzel bir çocukluğa lezzet yolculuğu diyebiliriz. Hatta diyorlar ki, birini tanımak mı istiyorsun? Kendi çocukluğundan bir yemek kokusundan bahset. Mesela kendileri sabahları anneanneleri kalkıp katmer pişirirmiş. Katmer kokusuyla uyanırlarmış. Diyorlar ki musakka pilavcacık üçlüsünün özel bir çekimi vardır. Onu bilmeyen, yani hani Anadolu'da pek yemek bilmez. Ya da işte zaman zaman özellikle Egelilerin belki paylaştığı ya da Karadenizlerin paylaştığı diyelim, ya da Ankaralıların balık günü, yani balığın bol olduğu gün işte, ya da pazarının kurulduğu gün, herkesin birden alıp balık pişirdiği balık günü.
Hamsiyi ayıralım lütfen, hamsi balık değil, hakaret etmiş oluruz.
Valla ben Karadenizliyim ama hiç balıktan anlamam. Benim ailem der ki, balığı bilmiyorsan balıkçıyı tanıyacaksın. Ben balıkçıyı tanırım, balığı tanımam. Dolayısıyla balıkçı ne derse biz onu alıyoruz, ama doğrudur. Gönlümüzden geçen o. Tabii ki evlerin bereketi, bu salgın dolayısıyla koşullar değiştiği için evlerin ve ellerimizin bereketi de maalesef değişmek zorunda kalıyor. Koşullar bizi bazı şeylere zorluyor. Biz de bazı şeyleri yeniden öğreniyoruz. Örneğin biz bu salgın döneminde ailece kendi yemek defterimizi çıkarıp oradan ne yapabiliriz elimizdeki, evet, malzemeyle diye çalıştık. Şimdi bu güncel bir kitapta Hesap Lütfen. Bir diğer kitabımız ki benim çok sevdiğim bir kitaptır, dinleyicilerimize seven bir okuyucu olarak belki önerebilirim eğer uygunsa.
Ama ona geçmeden önce, buyurun, o kitabın ismine dair bir şey, buyurun, söylemek isterim. Hesap Lütfen. Şimdi dışarıda yemek yemenin zararlarından birisi olarak görüyorum. Hesabı erkek mi ödeyecek, kadın mı ödeyecek? Yani iki taraftan birisi yok var, efendim ben ödeyeceğim diye kavga bile çıkabiliyor.
Yani şöyle, onunla ilgili bir bölüm var, ama daha çok mesela bahşiş verme ve hesap isteme üzerine bir bölüm var ki çok gerçekten okunması lazım. Ben şimdi telefondan da bunları paylaşmak biraz zor olabilir düşüncesiyle,
evet,
kitaptan o bölümü seslendirmeyeyim, okumayayım, ama dinleyicilerimize şöyle söyleyebilirim. Bizim usul bahşiş vermekle tip bırakmak arasında bir usul farkı var. Dolayısıyla aynı usul farkı hesap istemede de var.
Evet.
Yani bahşiş bırakmak ve hesap istemek sadece erkek kadın değil. Masanın büyüğü, masanın yerlisi, masanın davet edeni, mekanın bilineni. Mesela hesap onun önüne gidiyor, mekan sahibi tarafından tanınıyorsa gibi.
Değil mi?
Kuralları var. Dolayısıyla keyifli bir yemek kültürü ve ben çok gülümseyerek, zaman zaman da kahkaha atarak okudum. Çok keyifli bir kitap.
Evet.
Bir diğer kitabımız, dediğim gibi hayranı olduğum Sahrap Soysal'ın Derviş Sofraları adlı kitabı.
Hmm.
Bu kitap uluslararası ödül almış bir kitap. Baktım sabah, bendeki Türkçesi ama şu anda mesela Türkçesi herhalde tekrar basılacak. Daha çok İngilizcesi var. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin belki hediye olarak da birilerine verebileceği güzel İngilizce çevirisi olan, nitelikli İngilizce çevirisi olan bir kitap Derviş Sofraları. Sahrap Soysal bu kitap için epeyce bir uğraşmış. Mevlevilikten, Bektaşilikten, Ahilikten örnekleri var. Fakat ben okurken en çok şundan etkilendim. Tencerede pişirip kapağında yeme kültürü. Bu dervişhane bir duruş. Yani mutfak malzemesini en azda tutmak. Derviş, nasıl söyleyelim, tekke dergah mutfağında malzemenin çoğu mutfakta. Yani pişirirken, çırparken, karıştırırken diyelim. Ama masaya geldiğiniz zaman kaşık ve tencere var.
Evet.
Dolayısıyla tencerede pişirip kapağında yeme kültürü, bu tüketim kültürü, aslında biz bunları çok deneyimliyoruz. Belki bu kadar sadıkane deneyimlemiyoruzdur ama şu anda da evimizdeki malzemeye, cebimizin yettiği malzemeye ulaşmak zorundayız ve bir şekilde temel ihtiyacımız olan yemeği sağlamalıyız. Bu bize, yani Derviş Mutfakları, Derviş Sofraları kitabı bize aslında bunun kökenleri ve duruşuyla ilgili çok güzel bir emniyet sağlıyor. Diyor ki günde iki gün yemek yerlermiş dervişler. Dergahlarda günde sadece iki öğün var. Biri sabah namazı kılındıktan sonra, yani gün ağardıktan 2-3 saat sonra, bir tür kahvaltı gibi ama bugünkü kahvaltı değil, bir çorba. Bir de akşam namazından, işte Ramazan değilse namazdan önce, Ramazansa namazdan sonra doğal olarak iftar. Tek bir akşam yemeği, birlikte oturuluyor sofraya.
Evet.
Ve Mevlevilik'te kaşığın çukur tarafı diyelim sofraya bakacak, yani kaşığı ters kapatacağız. Çünkü kaşık Mevlevilik'te niyazda. Fakat Bektaşilik'te kaşığın çukur tarafı yukarıya bakacak bir kültür, o da duada.
Hepsinin bir anlamı var.
Evet evet, Bektaşilerin ve Mevlevilerin ortak sofraları olduğu ve bu ortak sofralarda da bu kaşık duruşlarla aslında birbirlerine bir saygı, yani o dua bana dua değil sofraya dua, niyaz bana değil sofraya ya da karşımdaki dervişe diyerekten bir ortalıkları var. Yani ortak alan kullanımları var sofrada, buna ortalık, hı hı, deniyor. Ve ahilikte örnekleri var. Ahilikte de talibe eğitim verilirmiş sofrada. Örneğin lokma, bize de büyüklerimiz söylerdi işte yavrucum 40 kere çiğne diye. Tabii hepimizin deneyimidir. 5'ten 6'dan sonrası zor, ondan sonrası neredeyse imkansız.
Evet.
Ama talip 40 kere çiğnemek zorundaymış lokmayı.
Ya, bir sindirimi kolay olsun olarak diye.
Ve daha da ötesi, su adabı olurmuş ahilikte, ahilik dergah sofrasında diyelim. Su adabı da şu, suyu tuzlu içirirlermiş kademeli, 3 kademede. 3 kademe olmasının nedeni şeriat, tarikat, hakikat. Talip tuzlu suya talim ettiğinde ve bunu yüzünden, duruşundan belli etmediğinde sofra adabından geçermiş.
Evet, Elif, Berna Hanım. Dervişhan sofralarında şunu da görüyoruz. İşte yemek, yemeğe tuzla başlanıyor. O tuzun hikmeti de yenilen gıdayı hazımda yardımcı olması.
Evet, evet.
Bakın orada tuzlu sudan bahsettiniz. O da hazmı kolaylaştırıyor demek ki.
Evet, tuzun ayrı bir önemi var. Bir de şöyle düşünmek lazım. Tabii derviş mutfağı dediğimiz dönemler, özellikle Mevleviliğin daha geniş olduğu dönemler, tuzun çok, nasıl söyleyelim, emekle elde edildiği dönemler geçmişte. Şekerin ise neredeyse hiç olmadığı, sadece işte baldan, meyveden elde edildiği bir dönem. Dolayısıyla şekerin de ayrı bir kıymeti var. Bizim alıştığımızın diyeyim dışında şöyle bir bilgi var. Ramazan'da iftarda helva, sahurda hurma var söylediklerine evet. göre. Ve helva her zaman nasıl söyleyelim bir kutlama yemeği ve manen bir ritüeli var, bir geçişi var. Orada da demiş ki Sahrap Hanım, hayır duasıyla yapılıyor helva ve dua ile karılan yemekler bir ayrı bir öneme sahip oluyorlar ve zaten yemek pişirilirken çekilen bir gönül zikri de var. Ve mutfağa da doğru ifade edeyim, kemaleten ermiş olan, yani biraz olgunlaşmış, tekamülü yüksek kişiler mutfağa veriliyorlar. Yanlarında tabii ki yamakları olabilir ama herkes de mutfağa giremiyor dervişan sofrasında. Çünkü yapılan yemeğin hem iki sebebi var, hem biraz tecrübeli olunması lazım çünkü çok insana yemek veriyorsunuz. Yani sıhhi, temiz ve besleyici olması gerek. Artı bir usule de uygunluk açısından eğitimli olmak gerekiyor. O yüzden Derviş Sofraları, Sahrap Soysal'ın Derviş Sofraları kitabı hani başka bir dünyaya ışınlanmak gibi bana sorarsanız. Çok da güzel fotoğraflanmış bir kitap. Çok Hı-hı. keyifli. O yüzden hani biraz dünyayı değiştirmek istiyorum. Dar geldi bana bu oda, üç oda bir salon neyse evimiz. Dar geldi bana, artık sıkıldım dışarıya çıkamamaktan diyorsak. Derviş Sofraları, Sahrap Soysal'ın bizim için bir zaman makinesi niteliğinde bir kitap.
Evet. Berna Hanım, eskilere buyurun. Baktığımızda, eski kaynaklara baktığımızda o eski insanlar aslında eskimez insanlar demek daha doğru bence. Yemeği tek öğün yerlermiş. Bunun hikmeti de işte sindirimi kolay olsun, mide karışmasın, insanlar da sağlıklı olsunlar diye. Hakikaten sağlıklı olurlarmış. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ana yeme- çorbamız var, ana yemeğimiz var, salatası var, arkasına işte tatlısı var, yetmiyor, evet. çaylar geliyor, kahveler geliyor. Mide allak bullak oluyor. Dolayısıyla da sağlığımızı kaybediyoruz. Aslında biz o kültürden ne kadar uzak kalmışız değil mi? Uzak kaldığımız için de işte şeker var, kolesterol var, tansiyon var ve çeşitli hastalıklar. Bunlardan kurtulamıyoruz. Ne dersiniz?
Yani şöyle, aslında bu bir beden bilinci farkındalığı. Bizler bedenimizin bilincine çok varmıyoruz. Yani beden aslında varla yok arası bir yerde kalıyor bizde. Yediğimiz şeyin, sizin de geçmişte konuklarınızdan olan Profesör Doktor Sinan Canan'ın çok güzel bir sözü var. İnsanın Fabrika Ayarları adlı kitabında. Evet. O diyor ki yediğiniz şeyin sizin bedeninizdeki etkisini tartmak için yemeği yedikten sonraki 4 saati kendinize tanıyın. O 4 saat içinde hiçbir şey yemeyin doğal olarak ve 4 saat ve 4 saatin sonunda yediğiniz şey sizin için uygun mudur değil midir, bedeniniz size cevap verir. Aslında bizim belki de yapmamız gereken şey köprüleri kurmak. Yani o eskiden almamız gerekenlerle bugünün koşullarını birleştirmek ve bunu da net bir biçimde açıklayıp uygulayacak örnekler oluşturmak. Güzel örnekler var hayatta çok şükür ki. Fakat yine de söylemem gerek, bu sadece yemek değil. Bu bir dünya kültürü. O kültürü edindiğiniz zaman yeme içme hareket de onunla beraber geliyor. Bizim evet. sahip olmamız gereken kültür belki de o. Dinleyicilerimize son bir kitaptan bahsetmek isterim.
Tabii.
O da çok keyifli bir kitap. Abdullah Uğur derlemiş. İletişim Yayınları'nın Ruhun Gıdası kitaplar serisinden. Bu bir serinin parçası. 1870'li yıllarda bir nasıl söyleyelim, hanımlara yönelik, kadınlara yönelik İstanbul'da kadın gazeteleri ve dergileri çoğalıyor. Ve bu dergilerde, gazetelerde, özel gazetelerde kadınların paylaştığı, kadın yazarların paylaştığı ve önerdiği içerikler var. Benim Ruhun Gıdası kitaplar serisinden elimdeki kitap Osmanlı Hanımları Mutfakta adlı kitap. Osmanlıca kadın dergilerinde yemek ve mutfağa dair makaleleri derlemiş Abdullah Uğur. Çok keyifli bir derleme. Biraz Osmanlıca'ya meraklı olanlara özellikle tavsiye ederim. Osmanlıca çok bu ayrı bir konu. Biz sizinle bunun üzerine çok uzun konuşabiliriz.
Konuşmamız gerek, evet.
Osmanlıca çok kolay elde edilen, kolay bir dil değildir bence. Ben eğitimini almış biri olarak söylüyorum bunu. Emek sarf etmeniz gerekir. Bu kitap orijinal, yani yazıldığı, gazetelerin yazıldığı dili korumuş. O yüzden ifadeler çok keyifli, anlatımlar çok güzel ve içinde pek çok yemek tarifi var. Ben sabah epeyce bir yemek tarifi baktım. Hani vaktimiz olsa söylerdim, fakat şu anda vaktimizi de değerlendirmek açısından şöyle bir özet vereyim. Bugün bizim, bizde örneğin salçayı domates salçası olarak biliriz. Şu aralar ben de dahil olmak üzere pek çok hanım kışlık hazırlıyor evinde. Dolayısıyla biz de salçayı bir takım kışlıkları düşünüyoruz. Ama inanın içinde bir salçalar bölümü var. Ben hayatımda böyle bir salçalar bölümünü hayal edemezdim. 4-5 çeşit salça yapımı veriyor ve çok farklı. Keşke bizler de onları deneyimleyebilsek. Gerçekten gurme düzeyinde bir mutfak var bu Osmanlı Hanımları Mutfakta kitabında. Tarifler de gayet ayrıntılı verilmiş. Hani biraz yemeğe meraklı olan biri 1870, 1880, 1914'e kadar ki bu dergilerde, gazetelerde yer alan tarifleri uygulayabilir. Yani evet, sadece bir yemek tarihi kitabı değil, aynı zamanda bir yemek kitabı. O dönemin sosyal hayatı üzerine de çok keyifli paylaşımları var.
Bu kadar yemekten konuştuk, acıktık. Artık gidelim Berna Hanım.
Olur olur.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Keyifli bir söyleşi oldu. Yemeği konuştuk. Bu arada hatırlatalım tekrar o kitapları. Hesap Lütfen, Derviş Sofraları ve Osmanlı Hanımları Mutfakta. 3 kitap.
Doğrudur, doğrudur.
Çok teşekkür ederiz. Görüşmek
ben
dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Elif Berna Kutluat'a telefon attığımızdaydı ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.